Kitabın adı Veda. Yazarı Ayşe Kulin. 26. ayrım. Ekim 1920. Nikahı Kemal'in evden ayrılmasından 3 gün önce konakta kıydılar. Halası, kızları Mualla, Meziyet ve oğlu Recep'le birlikte gece yatısına gelmiş, mehparenin boynuna bir beşi bir yerde takmıştı. Kim bilir hangi çocuğunun hakkını yiyerek öksüz ve yetim yeğenine ayırmıştı kıymetli altınını. Onu el kapısına verdiği için hep eziklik duyduğunu söylerdi halası. Senin iyiliğin için mehparem, bizimle birlikte yoksulluğun eziyetini çekmeyesin diye derdi. Madem iyilik için veriliyordu, neden kendi çocuklarından birini vermemişti Reşat Bey'in konağına? Saraylı Hanım seni seçti demişti halası. Bütün çocukların arasında o seni seçti. Mehparenin seçilmesi onun halanın kızlarından daha güzel olduğu manasına mı geliyordu? Halanın kızları da kendi gibi boylu boslu, kaşlı gözlü, hoş kızlardı. Seçilme nedenini çok düşünmüştü mehpare. Sonunda bulmuştu. Hayır, daha güzel, daha akıllı, daha terbiyeli olduğu için değil, çöpsüz üzüm olduğu için onu seçmişti Saraylı Hanım. Kimsesizliği, acizliği yüzünden. Kötü muamele gördüğü takdirde şikayet edeceği kimsesi, kaçıp gideceği bir yuvası, anası, babası olmadığından. Ah tilki kadın! Ne var ki Allah büyüktü. Madem onu iyiliği için başka eve yollamıştı halası, devran dönmüş ve nihayet onun iyiliği adına da bir şeyler olmuştu bu alemde. Kimsesiz bir çocuk olarak yollandığı eve gelin oluyordu. Kimilerine göre o evin küçük beyini baştan çıkarmıştı, kimilerine göre ise küçük bey kimsesiz kıza aşık olmuştu. Kim ne derse desin, bir peri masalıydı bu. Mehpare bu masalın kahramanıydı. Şu anda Saraylı Hanım koluna bir burma altın bilezik takıyordu. Bu bileziği yıllar önce Reşat Bey Şam'dan getirmişti teyzesine. Ne kadar beğenmişti mehpare, göz yuvalarında birer yakutun bulunduğu, iki yılan başının birleştiği noktada kopçalanan o altın bileziği parmağının ucuyla okşadığı günü hatırladı. Çok mu beğendin diye sormuştu Saraylı Hanım. Çok beğendim. İnşallah ileride sana kocan daha güzellerini alır. Gözlerini kapamış, yüzü belirsiz bir kocanın koluna böyle bir altın bilezik takmasını hayal etmişti. İşte şimdi o bilezik kolundaydı. Haftalarca, hatta aylarca içi titreyerek uyurken seyrettiği kocasının yüzü ise gözlerinin önünde o kadar belirgindi ki, onu bir daha hiç görmeyecek olsa en ufak ayrıntısını, kirpiklerinin kıvrılışını dahi asla unutamazdı yaşadığı sürece. Halası öksüz ve yetim yeğenini evlendiriyor olmanın sevinciyle zırıl zırıl ağlarken Ömer Hoca Davudi sesiyle holde dua okuyordu. Kemal kapının ardında hoca ile birlikteydi. Dua faslı bittikten sonra hoca soracak, Kemal mehpare hanımı Allah'ın emri, peygamberin kavli ve kendi rızamla aldım diye cevap verecekti. Mihri müeccel ve mihri muaccel gibi ne olduğunu anlamadığı bir takım lafların geçtiği konuşmalar duyacak, kağıtlar imzalanacak ve o andan itibaren karısı olacaktı Kemal'in. Kemal'in nikahlı karısı olmak. Allah'ım, ey büyük Allah'ım, daha ne isteyebilirim senden? Kemal'imi sağ salim bana geri getirmenden başka hiçbir dileğim yok. Ne altın bilezikler, ne beşi bir yerdeler, ne para, ne pul. Varsın beni zebil etsinler, dövsün, aşağılasınlar, bana vız gelir. Yeter ki sevgili kocamı bana bağışla Allah'ım, her şeye katlanırım. Mehpare başı yerde göz ucuyla odada oturanlara baktı. Biraz haksızlık etmiyor muydu bu insanlara? Evet, Saraylı Hanım'ın dilinden epey çekmişti ama konaktakilerden hangisi nasibini almamıştı ki kadının sivri dilinden? Bu evin eşiğinden adımını attı atalı tek bir fiske yememişti mehpare. Çocuklar onu Has abla yerine koymuşlardı. Behice Hanım her zaman yumuşak, Reşat Bey şefkatle davranmıştı. Ara sıra Saraylı Hanım'ın fırçasını yemişti, o kadar. Kendiydi, elin kadını beyime bizler kadar candan bakamaz diyerek bir hemşire tutulmasına mani olan. Kimse ondan bu kadar çok işi yüklenmesini istememişti. O kendiliğinden koşuşturdukça zaman içinde her işin ucundan tutmasına alışmışlar, sonra da her şeyi ondan bekler olmuşlardı. Evin yoksul kızı mertebesinden evin hizmetçisi mertebesine kaymaya başladıysa kabahat kendisindeydi, kimse de değil. Nikah kıyıldıktan sonra Leman'la Suat başta olmak üzere kadınlar mehpareyi öpmeye koşuştular. Halası hala kızları Behice, Gülfidan Kalfa, Azra Hanım, Zehra ve en sonra da oturduğu yerden öptürmek için elini uzatan Saraylı Hanım sırayla tebrik beyan ettiler. Mehpare de büyüklerinin ellerini öptü. Kızların onu öpücüklere boğmasına, Behice ile Azra'nın sımsıkı sarılmalarına karşılık Saraylı Hanım gelininin alnına soğuk bir öpücük kondurmakla yetindi. Mehpare daha sonra erkeklerin tebriklerini kabul etti. Reşat Bey ile hocanın ellerini öptü, hala oğlunun elini sıktı. Odaya en son giren Kemal, karısının önünde durdu. Mehpare onun da elini öpmeye yeltendi ama buna müsaade etmedi Kemal. Kızın ellerini avucuna aldı ve uzun uzun gözlerinin içine baktı. Mehpare bir şey söyleyeceğini zannederek bekledi. Hiçbir şey söylemedi kocası. Ne diyeceğini bilemez bir hali vardı. Gümüş tepsideki nane kokulu limonataları Zehra getirdi. Bundan böyle getir götür işlerini Zehra yapacaktı evde. Mehpare'nin rütbesi küçük geline yükselmişti. Behice günün şartları daha iyisine el vermediği için mütevazı bir düğün yemeği hazırlatmıştı. Düğün çorbası, etli pilav, iki değişik zeytinyağlı ve hoşaf yaptırtmıştı. Düğünlerin vazgeçilmesi zerdeği yapmak için safran buldurmak mümkün olmamıştı. Limonataları ve tatlıyı şeker bulunamadığı için İbrahim Bey'in bir hafta önce yolladığı bal ile tatlandırmışlardı. Kızlar yemekten sonra birlikte keman ve piyano çalmışlar, hala kızları da ut eşliğinde şarkılar söylemişlerdi. Buna rağmen evde bir düğün coşkusundan ziyade bir cenaze hüznü var gibiydi. Hala ile çocuklarının dışında kimse fazla keyifli görünmüyordu. Erkekler nargilelerini fokurdatmak için selamlığa geçince kadınlar da üst kattaki oturma odasında kendi aralarında sohbete koyulmuşlardı. Azra sedirde oturan mehparenin yanına ilişerek Anadolu'ya gitmekten vazgeçmişsiniz mehpare dedi alçak sesle. Kemal Bey izin vermedi. Hani onu yalnız bırakmak istememiştiniz de ben de sandım ki ben de çok istedim. Lakin Kemal Bey kendisine katılmamı doğru bulmadı. Allah Allah. Daha 10 gün önce mangalda kür bırakmıyordu Kemal Bey. Demek kahramanlıkları başkaları yaparsa mukaddes oluyor bu vazifeler. Başka bir durum var Azra Hanım dedi mehpare. Size şimdi izah edemeyeceğim. Lakin sonra anlayacaksınız efendim. Neymiş? Hususi bir mevzu. Benimle alakalı. Azra göz ucuyla süzdü mehpareyi, sesini çıkarmadı. Kemal Bey ne zaman ayrılıyor evden diye sordu. Cuma günü. Reşat Bey biliyor mu? O zaten biliyordu. Saraylı Hanım da haberdardı ama bu kadar erken gideceğini sanmıyordu. Saatlerce ağladı, zor teselli ettik. Tevekkeli değil, gözleri şiş. O halde ben de bu akşam vedalaşayım Kemal'le. Yarın çok erken ayrılacağım evden. Siz yeni evliler herhalde uykuda olursunuz ben giderken. Sizin Kemal Bey'imle çiftlikte ya da Anadolu'da görüşebilme ihtimaliniz var. Asıl veda edecek olan benim. Ah kim bilir biz bir daha ne zaman buluşacağız? Gözleri yaş içindeydi mehparenin. Ağlamayın mehpare. Metanetinizi kaybetmeyin kuzum. İnsan düğün gününde ağlar mı hiç? Mehpare gözlerinden süzülen yaşı sildi. Haklısınız Azra Hanım dedi. Siz ne zaman gidiyorsunuz? Ben de haftaya inşallah. Allah yolunuzu açık etsin. Erkekler sohbetlerini ve nargile keyiflerini tamamı erdirip yukarı odaya gelince Zehra ile Kalfa selamlığı havalandırmak ve halanın oğluna yatak sermek için hemen aşağı kata indiler. Hala ile kızlarını Mehpare'nin Azra'yı Kemal'in odasında misafir edeceklerdi. Azra'nın evde konuk olduğu zamanlarda yattığı geniş odaya çift kişilik bir yatak sererek zifaf odası hazırlamışlardı. Yeni evlilerin birlikte geçirecekleri sadece birkaç günleri vardı. Mehpare'nin ömrünün sonuna kadar hatırlayacağı, yaşama gücünün sebebi olacak birkaç mutlu günleri. Konuklar hep birlikte bir yarım saat kadar daha aralarında sohbet ettikten sonra Reşat Bey, "Hadi bakalım çocuklar, artık yeni evlileri odalarına yollama zamanı geldi," dedi. "Ben de pek yoruldum efendim. Müsaadelerinizi rica edeyim," dedi Behican misafirlerine. Reşat Bey ve Behice odalarına çıktılar. Azra Kemal'in yanına geldi. "Bu gece senin yattığın odada kalacağım. Eşyalarını karıştırırım diye korkmuyor musun?" diye sordu gülerek. "Çocukken ağabeyimle pek telaşlanırdınız. Kitaplarınızı, defterlerinizi karıştıracağım, aşk mektuplarınızı bulacağım," diye. "Ah Azra, o çocukluk ve ilk gençlik günlerimi nasıl özlüyorum bilsen," dedi Kemal. "Hayatımın en tasasız zamanlarıymış meğer. İnsan yaşarken kıymetini bilmiyor. O zaman benden sana söylemesi, karının kıymetini zamanında iyi bil. Seni çok seviyor," dedi Azra. "Biliyorum. O yüzden mi Anadolu'ya çıkmasına mani oldun? Başına bir şey gelmesin diye?" "Onun durumunda evde kalması daha doğru olacak." Azra anlayışla gülümsedi. "Seni çapkın seni," demekle yetindi ve elini uzattı Kemal'e. "Ben yarın erkenden gideceğim. Uzun bir zaman görüşemeyebiliriz. Allah'a ısmarladık Kemal." "Sana odana kadar refakat edeyim," dedi Kemal. "Yukarıda vedalaşırız." Azra ve Kemal'in fısıldaşarak ve gülüşerek birlikte odadan çıkmaları karşısında Mehpare'nin mahzunlaştığını gören Saraylı Hanım, "Mehpare kızım, halanla kızları odalarına çıkarıversene, ne duruyorsun burada?" dedi. Başıyla yukarı gitmesini işaret ederek, "Yanına mum almayı da unutma." Mehpare Saraylı Hanım'a minnetle bakarak halasına döndü. "Buyurun halacığım." "Sen kocanla git Mehpare, biz odamızı buluruz," dedi Dilruba Hanım. "Ben mutfağa kadar inip su alacağım Mehpare abla. Sen en iyisi benimle gel. Çünkü mutfakta ne nerede bilemem," dedi hala kızı. Mehpare çaresiz kalktı. Kızla birlikte mutfağa inmeden önce Saraylı Hanım'ın elini öpüp başına koydu. Diğerlerine de iyi geceler dileyip mutfağın yolunu tuttu. "Mehpare abla, nasıl becerdin yakışıklı adamın kalbini çelmeyi? Vallahi aferin sana," dedi Meziyet, mutfağın kapısını sıkıca kapattıktan sonra. "Saraylı Hanım'ın suratından düşen bin parça ama sen hiç aldırma." Kıpkırmızı oldu Mehpare. "Haydi al suyunu da odana git Meziyet," dedi küpün üzerindeki tülbenti kaldırırken. "Niye kızdın öyle? Doğru söylemiyor muyum? Annem diyor ki şimdi sen Nazır evine gelin olduğuna göre ben de iyi bir izdivaç yapabilirmişim." "Geç oldu Meziyet, yorgunum. Bunları yarın sabah konuşuruz." "Yarın sabah biz dönüyoruz ama." Mehpare içinden "isabet ediyorsunuz" diye geçirdi. "Ha anladım, tabii tabii damat bey seni bekliyordur şimdi. Nasıl da düşünemedim. Hadi koş odana Mehpare abla, damadı bekletme," dedi Meziyet. Mehpare küpün ağzına tülbenti ve kapağını yerleştirip kız başka şeyler sormadan aceleyle çıktı mutfaktan, hızlı hızlı merdivenleri tırmandı. Kemal odalarına ondan önce gelmiş, zifaf namazını kılıyordu. Mehpare yatağın ucuna oturup bekledi. Kemal'in namazı bitince seccadeyi katlamak için fırladı. "Dur," dedi Kemal, "acele etme, kaldırırsın sonra." Cebinden bir elmas yüzük çıkardı. "Bu benim annemindi Mehpare. Yüzünü hiç görmediğim anacığımındı. Nikahta babam takmış ona. Anama yaramadı ama inşallah sana uğur getirir." Mehpare yüzüğü aldı, öptü, parmağına geçirdi. "Sana bir şey daha söylemek istiyorum. Ben cumaya gidiyorum, biliyorsun." "Evet beyim. Çocuğumuz doğarken yanında olamazsam..." "Olursunuz beyim, olursunuz. İnsanlık hali bu mehpare. Belki yolda olurum, belki uzakta olurum. Neyse, yanında değilsem ona kız olursa anamın, erkek olursa babamın adını ver. Erkek olacak. O halde adını Halim koyarsın. Oğlumuzun adını kulağına siz okuyacaksınız inşallah, dedi mehpare. Gözlerinden süzülmeye başlayan yaşları görmemesi için arkasını döndü kocasına. Şu düğmeleri açar mısınız beyim, diye sordu titreyen sesiyle. Elim erişmiyor da. Mehparenin nikah altında değilkenki cüretkarlığından, utanmazlığından eser kalmamıştı nedense. Ürkek bir ceylan gibiydi. Kemal'in yüzüne dahi bakamıyordu. Kemal elbisenin düğmelerini çözdü. Kızın uzun saçlarını elleriyle toplayıp ensesine öptü. Ürperdi mehpare. Üzerindeki giysileri çabucak sıyırıp çıplak yakalanmamak için süratle yatağına koştu. Yastığın altına konmuş geceliği üstüne geçirdi. Yorganı boğazına kadar çekti. Yeni gelin nazı mı yapacaksın, diye sordu Kemal gülerek. Yap bakalım, hakkındır. Yorganın ucunu kaldırıp o da süzüldü yatağa. Kıza sarıldı, öpmek istedi. Yumuşak bir hareketle mani oldu mehpare. Bir müddet sadece böyle birbirimize sarılıp yatalım, olur mu, diye sordu. Ne olur beyim, bir müddet üçümüz bir arada hiç kıpırdamadan böyle sarmaş dolaş yatalım. Cuma sabahı önce cuma selamlığına katılacak, sonra da Anadolu'dan gelen bazı haberleri değerlendirmek için birkaç kabine arkadaşıyla bir görüşme yapacak olan Ahmet Reşat, erken saatte taşlığa indiğinde sokak kapısının yanına akşamdan hazır edilmiş valizi görünce hüzünlendi. "Henüz uyanmadılar mı bizim muhabbet kuşları?" diye sordu. "Az önce mehparenin ayak yoluğuna gittiğini duydum. Uyanmışlardır," dedi her zaman ayak altında dolaşan Saraylı Hanım. "Zehra'yı yollatsak da kapılarını tıklatsa." "Reşat Bey oğlum, dün gece geç saatlere kadar oturdunuz Kemal'le. Konuşmalara doyamadınız mı?" "Veda edeceğim teyzeciğim. Ben eve dönmeden gidebilir. Arabanın ne zaman geleceğini bilmiyor ki." "Ne vardı evlenir evlenmez gidecek? Vatanı kurtaracakmış. Vatan burada duruyor işte. Ona mı kaldı vatanı kurtarmak? Kemal'in iştiraki olmazsa vatan kurtulamayacak mı sanki? Ne olacak, Allah'ın delisi işte. Yine gidecek, perişan olup dönecek evine." "Büyük anne, söylediklerinizi duyuyorum bilesiniz," diye seslendi Kemal bir üst katın trabzanlarından sarkarak. "Dayıcığım bekleyin. Ben de şimdi aşağı geliyordum." Basamaklar ikişer üçer inerek geldi yanlarına. "Geç yattıktı ya, uyuyakalmışım." Saraylı Hanım lafının kesilmesine kızgın söylenmeyi sürdürdü. "Ay, duyarsan duy. İşte yüzüne karşı bir kere daha söylüyorum. Kimlere karışıp ne işler çeviriyorsun belli değil. Gücüm yetse seni bir güzel evire çevire döverdim. Dayına düşüyor seni dövmek ama yapmıyor nezaketinden. İnsan üç günlük karısını bırakıp gider mi? Askere çağırıyorlar sanki. Hani çağırsalar, padişah iradesiyle gitsen canım yanmaz. Kendi kendine gelin güvey olup başını belaya sokmaya gidiyorsun. Bak, yaralanıp da gelme yine. Çektiğimiz yeter senin elinden." "Durun, nefes alın büyük anne," dedi Kemal. "Tıkanıp kalacaksınız beni azarlarken." "Tıkanacağım tabii. Ölümüm senin yüzünden olacak. Senin herzelerine üzülmekten." "Teyzeciğim, haydi siz yukarı çıkın da ben rahat rahat helalleşeyim yeğenimle," dedi Reşat Bey. "Ben buradayken helalleşin." "Saraylı Hanım, lütfen." Yaşlı kadın Reşat Bey'in sesindeki ciddiyetten etkilenerek eteklerini toplayıp merdivenlere yöneldi. Yalnız kaldıkları zaman Kemal dayısının ellerini tuttu. "Asıl ben helalleşeceğim sizinle. Hakkınız ödenmez dayı. Hakkımdaki her hayırlı şey sizin sayenizdedir. Şimdi de mehpareyi size gözüm arkada kalmadan emanet ediyorum. Onu kendi kızlarımdan ayırt etmeyeceğim Kemal. Bundan eminim. Sizi keşke hiç üzmeseydim. Keşke her şey bambaşka olsaydı." "Kemal'im, her işte bir hayır vardır oğlum. Gözün arkada kalmadan git, kendine çok dikkat et ve bize sağ salim geri dön. Bak, şimdi yolunu gözleyen bir de zevcen var bu evde. Sakın tehlikeye atılma. Kendini kolla, emi oğlum." Ahmet Reşat sarıldı yeğenine. İki erkek bir müddet öyle kaldılar. Ayrıldıklarında her ikisinin de gözü yaşlıydı. Konuştuğumuz gibi dayı, dedi Kemal. Sizi haberdar edeceğim. Biliyorsunuz. Biliyorum. Merak etme. Her şey yoluna girecek. Sen geri döneceksin ve bu vatan tekrar bizim olacak. İyi günler göreceğiz oğlum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 249. Devamı 27. ayrımda.